Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine geçtiğimiz gün düşen helikopterle başlayalım. Helikopter kazasıyla başlayalım. 13 askerin, 13 subayın acı haberi geldi. Türkiye'den Avustralya'ya kadar acı haber burada da yankılandı. Yüksek rütbeli subaylar var. Hatta aralarında ilk kez bir jandarma komutanı kadın subay da var. Ve bu konuda araştırma yapılması ile ilgili bir demeci var. Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli bu konu ivedilikle ve ayrıntılı olarak araştırılsın diyor.
Aslında tam olarak ortaya çıkmış değil. Genelkurmay'ın duyurusu var bu konuyla ilgili. Gerçekten çok Türkiye'yi yasa boğan bir olay. Dört bir yanına yine şehit cenazeleri gidiyor. Üstelik son dönemde Kato'da, Şırnak bölgesinde çok kapsamlı bir operasyon başlatılmıştı. O operasyonu yürüten ekip başında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın olduğu subayları taşıyan helikopter düştü. Nasıl düştü sorusuna Genelkurmay'ın verdiği yanıt yüksek gerilim hattına çarptı ve sonrasında yükselerek ardından da vadiye düştü biçiminde. Düştükten sonra da yangın çıkıyor helikopterde ve içerideki mühimmatlar patlıyor. Açıklama bu yönde ama tabii acaba böyle mi oldu? Başka bir takım gerekçeler mi var? Bir saldırı mı söz konusu? Herkesin kafasındaki soru bu. Bunların aydınlığa kavuşturulması gerekli diye ilk ortaya çıkan isim Devlet Bahçeli oldu. Detaylı bir şekilde araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin dışında tabii hemen herkes başsağlığı dileklerini resmi açıklamalarıyla ortaya koydular. Bakanlar gittiler, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları olay yerine gittiler. Cenazelerin bir bölümü için bir veda töreni düzenlendi. Bir bölümü için otopsi raporları bekleniyor Adli Tıp Kurumu'ndan. Yine yani Türkiye'de dört bir yanında verilen şehit haberleri var ailelere. Ailelerin feryatları aynı zamanda sonrasında da cenaze törenleriyle Türkiye'nin dört bir yanından bu üzüntülü görüntüler ortaya çıkmış durumda. Son dönemde Doğu ve Güneydoğu'da çok kapsamlı bir operasyon yürütülüyor dediğim gibi. Bu operasyonun başındaki isim de Aydoğan Aydın. Daha önce 15 Temmuz sonrasında darbeye karıştığı iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan, açığa alınan, sonra görevine iade edilen de bir isim. Hatta üzerine de bir terfi alan bir isim. Dediğiniz gibi bir kadın yarbay da bu kazada hayatını kaybetti. Ve kadın yarbaydı Songül Yakut, Türkiye'nin ilk jandarma komutanı bir ilçede ve kadına şiddet konusunda çalışmalarıyla tanınan da bir isimdi. Onun da tabii hayatını kaybedenler arasında olması üzüntüyü de arttırdı. Albaylar var, binbaşılar var, yüzbaşılar var, üsteğmen var. Aynı zamanda bu Tümgeneral'in yıllar önce üsteğmenken aynı bölgede bulunduğuna ilişkin de bir bilgiyi belki paylaşmakta fayda var. Türkiye'nin yıllardır bu mücadeleyle PKK ile mücadeleyi nasıl sürdürdüğü ve ne kadar uzun bir zamana yayıldığı bu mücadelenin de en önemli göstergesi sayılabilir. Üsteğmenken aynı bölgede bulunuyor. Hatta yazdığı bir şiirle de oradaki duygularını, hislerini ortaya koyuyor. Bugün de Tümgeneral olarak orada hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi ciddi bir acı. Belki bir bilgi daha verelim. Kato Dağı ve Şırnak bölgesinde böyle büyük bir operasyon yapıldı. Belki de tarihte ilk defa böyle büyük bir operasyon. Çok sayıda mühimmat, silah ele geçirildi. Mağaralar keşfedildi ve onların içinden silahlar alındı. Şimdi de benzer bir operasyonun, çok kapsamlı bir operasyonun Nicebe bölgesinde başlatıldığını haber verdi Genelkurmay. Oradan da maalesef 3 şehit haberi geldi. Yine bu kaza haberiyle birlikte yani bir günde 16 şehit haberi geldi Türkiye'ye.
Gelelim Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yazılı ifadesine. 15 Temmuz Darbe Komisyonu'na verdiği yazılı ifadesine ki bu yazılı ifade çok tartışıldı. Bu arada Akar'ın darbe komisyonuna doğrudan ifade vermek yerine yazılı yanıt sunması da eleştirildi. Bu ifadeyle ilgili neler söylenebilir?
Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı'nın darbe komisyonuna gelip milletvekillerinin sorularını yanıtlaması muhalefet partileri tarafından çok istendi. MHP'li milletvekili de CHP'lilere katıldı. HDP'liler de aynı şekilde. Ama AK Partililer böyle bir talebi oylatmadılar bir de ve Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenle hemen her platformda iktidar partisini çok ciddi bir biçimde eleştirdi. Yani darbenin iki kritik ismi bir ihbar geliyor, o ihbar MİT'e geliyor, MİT Genelkurmay'ı uyarıyor, sonra Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bir araya geliyor, ardından bir takım denetlemeler, önlemler alınıyor ve o akşam da darbe iddianameleri de geçtiği biçimiyle sabah saat 3'te başlayacakken erken alınıyor. ve Genelkurmay Başkanı'ndan hem de MİT müsteşarından işte bu sürecin milletvekilleri tarafından sorgulanması talebi vardı. O talep gerçekleşmedi. Yazılı olarak sorular iletildi hem MİT müsteşarından hem de Genelkurmay Başkanı'na. MİT müsteşarı taslak raporu açıklanmadan önce yanıtlarını gönderdi. Genelkurmay Başkanı ise yazılı olarak gönderilen sorulara 3 ay sonra, üstelik taslak raporu açıklandıktan sonra yanıt verdi. İlk eleştiri bu yönde. İkincisi de zaten gelip de meclise böyle bir bilgiyi vermediği için. Ama hem Genelkurmay Başkanı hem de o Genelkurmay Başkanı meclise göndermeyen amiri olan Başbakan ve Cumhurbaşkanı da eleştiriliyor. Gelelim Genelkurmay Başkanı'nın verdiği bilgiye. En kritik sorulardan birisi şuydu bu süreçte. Bir darbe ihbarı var mı yok mu? Genelkurmay Başkanı darbe ihbarı gelmedi bize dedi. MİT müsteşarının bir grup asker tarafından alınacağına ilişkin bir ihbarı MİT müsteşarı da bize iletti dedi. Şimdi tabii böyle bir cevap üzerine ciddi bir tartışma başladı. İşte MİT müsteşarının bir grup asker tarafından alınması zaten bir darbe habercisi değil midir? Buna ilişkin önlemler niye alınmadı biçiminde? Genelkurmay Başkanı kendi sorulara verdiği yanıtlarda yeterince önlem alındığını da savunuyor. Diyor ki bütün uçakları yere indirdik. Uçakların, helikopterlerin kalkmasını yasakladık. Bununla ilgili emirleri, talimatları çok hızlı bir biçimde verdik ve onların geri dönüşlerini aldık diyor. Ancak tabii darbeyi engellenemiyor. Genelkurmay Başkanı engelleyemediklerini darbeyi kabul ediyor. Ancak şunu söylüyor. Bizim bu aldığımız tedbirler çerçevesinde darbe yapma saati sabaha karşı 3'ten akşam 21.30'a alınmıştır. Ve bu nedenle de bastırılması mümkün olmuştur diyor. Bu da eleştiriliyor. Sonuçta başarısızlık var, başarısızlığa kılıf aramak diye muhalefet partileri tarafından. İlki darbe ihbarı konusuydu. İkincisi Genelkurmay Başkanı bu süreçte nerede durdu, nasıl durdu? İşte cevaplarda ona ilişkin de bir değerlendirme var. Ve diyor ki başından, ilk başladığı andan sonuna kadar biz, ben Genelkurmay Başkanı olarak bu işin yanlış olduğunu söyledim ve hiçbir pazarlığın içine girmedim diyor. Daha önce bir takım askeri yetkililer, emekli askerler Genelkurmay Başkanı'nın başarılı olması halinde darbenin başına geçeceğini iddia etmişlerdi. Ona yanıt veriyor. Ve bir üçüncü kritik noktada FETÖ ile ilgili bir istihbarat yok muydu elinizde? Kimler FETÖ'cü, kimler değil, kimler bu cemaatten, ne kadar yaygın, bunlara ilişkin bir çalışma yapmadınız mı? Çünkü Türkiye aylarca bu cemaati konuştu, devlet birimlerine nasıl sızdığını konuştu. Bu araştırmalar yapılmadı mı? Genelkurmay Başkanı burada da biraz muallakta kalan bir yanıt veriyor. Çok ciddi bir biçimde biz bu meseleyi araştırdık diyor. MİT'ten, Emniyet'ten, Yüksek Askeri Şura'ya giderken raporlar aldık diyor. Ama o raporlara ilişkin icraatta bir söylemi yok. Yani raporları aldın, sonra ne yaptın? Sonra ne yaptın sorusunun yanıtı yok. Yani birçok yorumcu tarafından Genelkurmay Başkanı'nın bu yanıtlarıyla birlikte darbeyi önlemekte başarısız olduğu, önlemleri almakta yetersiz kaldığına ilişkin eleştiriler söz konusu oldu bu açıklamalarla.
Bu arada komisyon başkanı, darbe komisyonu başkanı, 15 Temmuz darbe komisyonu başkanı, Adalet ve Kalkınma Partili vekil Reşat Petek'le Cumhuriyet Halk Partili vekiller arasında, milletvekiller arasında sert ve ilginç tartışmalar yaşanıyor mecliste bugünlerde bu konuyla ilgili olarak. Buna değindiğimizde neler söylenebilir?
Çok ciddi bir gerilim var Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Partili Komisyon Başkanı Reşat Petek arasında. Öncelikle gerilim şuradan başladı. Taslak raporu Reşat Petek tek başına karar vererek açıkladı ve muhalefet milletvekilleri o açıklamayı televizyondan izlediler. Önce buna kızgınlar. Yani bir komisyonsa, bir taslak raporu ortaya çıktıysa öncelikle bunun komisyon üyeleriyle paylaşılması lazım gelirdi dediler. İkinci unsur, basın toplantısı sırasında 1967 yılında Fethullah Gülen'in yani bundan işte 40-50 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5000 lira bağışla bulunduğuna ilişkin bir makbuzu göstermesi. O makbuzu gösterdiği için de CHP'liler son derece tepkililer. Hemen ertesinde zaten Genel Başkan Yardımcıları basın toplantısı yaptı. Bu belge sahtedir dedi. Ve diğer komisyon üyeleri benim ki sahte değil 50 yıl önceki bir belgeyi göstererek 15 Temmuz darbesini nasıl araştırıyorsunuz diye sordu Reşat Petek'e. Ve bunun üzerine tabii Reşat Petek'in verdiği bir takım yanıtlar var. Biz bu darbe komisyonunda yaptığımız araştırmalarda bir dönemi değil çok uzun bir dönemde Fethullah Gülen'in bir strateji çerçevesinde devlete sızdığını tespit ettik dedi. Burada da CHP'lilerin eleştirisi var. Diyorlar ki AK Parti iktidarı döneminde cemaat üyeleri devlete bilerek yerleştirildiler. Bunu gizlemek, gölgelemek için CHP'nin 1967 yılındaki belgesini koyuyorsun. Aynı zamanda Ecevit'in sözlerini o darbe komisyonunun raporuna koyuyorsun. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da başka bir takım isimlerin cemaatle ilgili övgülü sözlerini o rapordan kaçırıyorsun. Yani AK Parti'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsun gibi eleştirilerini ortaya koydular. Zaten rapora bakıldığında 2009 yılına kadar, AK Parti iktidara geldiğinde 2003'ten 2009 yılına kadar var olan cemaat kadrolarıyla çalıştı diye bir tespit var. 2009 yılından 2013 yılına kadar o cemaatle birlikte yapılan bir takım organizasyonlar, mesela anayasa değişikliğindeki işbirlikleri veya balyoz dönemine ilişkin söylemler bu raporda yer almıyor. CHP'liler de bunu son derece ciddi biçimde eleştiriyorlar. AK Parti bu raporla kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyor diyorlar. Reşat Petek Genel Kurul Salonu'nda da benzer tartışmalar olunca FETÖ'yü en fazla destekleyen, terör örgütü olduktan sonra da desteklemeye devam eden Kemal Kılıçdaroğlu diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine kıyamet koptu. CHP'li milletvekilleri çıktılar ki Reşat Petek'in balyoz döneminde cemaati yönelik övgülü sözleri televizyonlarda katıldığı tartışma programlarında söz konusu ve sosyal medyada çok yaygın. Bunu hatırlattılar ve kendi FETÖ geçmişini silmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ni lekelemeye çalışıyor diye Reşat Petek'i de eleştirdiler. Bu tartışmalar durmayacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri muhalefet şerhi yazacaklar. Ve rapor CHP'lilerin muhalefet şerhiyle birlikte, bu söylediğim eleştirilerle birlikte yayınlanacak. Ama CHP'ye göre darbe araştırma komisyonu görevini yerine getiremedi. Bir aylık daha çalışma süresi vardı isteseydi. Onu da kullanmadı. Bu kadar büyük bir olayda bu sürenin kullanılmaması da bir skandaldır diyor CHP'liler. Ve bunun kullanılmaması nedeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlıyorlar. Çünkü Erdoğan o kullanmayacağız açıklamasını yaptığında Reşat Petek hemen ondan birkaç gün önce darbe komisyonu artık çalışmalarını tamamlasa iyi olur diye kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. Ardından da zaten çalışmalar bitmişti.
Yine darbe girişimiyle ilgili konuyu devam edelim. Duruşmalar sürüyor. İki ayrı yerde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik başlatılan duruşmalar sürüyor. Duruşmalarda ilginç ifadeler ve savunmalar yer alıyor. Ve bunların tartışmaları da sürüyor tabii ki. Basına yansıyan ifade ve savunmalar tartışılıyor. Sizin bu konudaki aktaracaklarınızı alalım.
Çok kritik duruşmalar bunlar. Yani darbenin ana davaları diyebiliriz. Birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da. Ankara'da Mehmet Dişli gibi, Akın Öztürk gibi, Mehmet Parti Göç gibi isimler yargılanıyorlar. Ki o isimlerin darbenin başında olduğu iddiası söz konusu. İstanbul'da da 1. Ordu Komutanlığı'nda bu darbeye dahil olan isimlerin yargılandığına şahitlik ediyoruz. Onlar ifade veriyorlar. Önce kendi savunmalarını yapıyorlar. Daha sonra da çapraz sorgulama yapılıyor. Hem avukatlar hem de hakimler kafalarındaki soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. En çok merak edilen isimlerden birisi Akın Öztürk'tü. Hava Kuvvetleri eski komutanı ve yaş üyesi, emekli değildi, o gece oradaydı. Hatta Genelkurmay Başkanlığı 15 Temmuz'dan sonra Akın Öztürk'le ilgili bir açıklama da yapmıştı. Onun suçu yok, o darbeci değil diye. Sonra çok ciddi eleştiriler oldu. O açıklamayı internet sitesinden kaldırdılar. Sonra Akın Öztürk gözaltına alındı ve tutuklandı. Şu anda da yargılanıyor. Hem de birçok kez müebbet hapis üstleniyle. Akın Öztürk darbeye katılmadığını söyledi. Ben darbeyi önlemeye çalıştım dedi ama Akıncılar üstünde diğer komutanlar elleri bağlı dururken, bir orada hapsedilmişken onun serbest bir şekilde dolaşması. Abidin Ünal'ın, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın katıldığı bir düğün töreni var. Üst düzey bir Hava Kuvvetleri Generali'nin kızının düğünü. O düğüne katılmayıp Ankara'da bulunması gibi sorulara tam net olarak kafaları rahatlatacak cevaplar vermedi mahkemede de. Ardından Mehmet Parti Göç, Mehmet Dişli gibi isimler ifadelerini verdiler ki Dişli Genelkurmay Başkanı ile beraber 16 Temmuz'da darbenin ertesi sabahı Akıncılar üstünden birlikte Çankaya'ya başbakanlığa giden isimdi, aynı helikopterde. Nasıl oluyor da bir darbeciyle birlikte Genelkurmay Başkanı Çankaya'ya gidiyor diye çok konuşulmuştu, çok sorulmuştu. Mehmet Dişli'nin ifade verdiği gün Genelkurmay Başkanı'nın da darbe komisyonuna ifade gönderdiği gün, aynı güne rastlamıştı. Mehmet Dişli Genelkurmay Başkanı'na sorun, ben darbeci değilim derken Genelkurmay Başkanı darbe komisyonuna gönderdiği raporda Dişli için darbecilerle birlikteydi. Benim güvenliğimi sağlamak için kendi tercihiyle helikoptere bindi. Sonrasında ben gözaltına alınmasını isteyecektim ama zaten polisler gelip gözaltına almışlar dedi. Yani Mehmet Dişli'yi darbe girişiminin parçası olarak gösterdi resmi açıklamasında. Şimdi bütün hemen hemen sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylüyorlar. Darbeye kendi istekleriyle katılmadıklarını söylüyorlar. Emir komuta dahilinde bu işi yaptıklarını söylüyorlar. Ve tabii bu çok ciddi eleştirilere de neden oluyor. Hem kamuoyunda hem de şehit aileleri tarafından. Yani şu ana kadar ben darbeye katıldım, darbe girişiminin içinde bulundum, FETÖ'cüyüm diyen bir üst düzey komutana rastlanılmış değil. Hepsi nasıl olmuşsa bir tesadüfle bir yerde buluşmuşlar ve bu çerçevede de o darbe günü de aldıkları emirleri uygulamışlar. Ama aldıkları emirler neler? İşte meclisin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı sarayının bombalanması, MİT'in kurşunlanılması gibi bir takım emirler. Bunlara ilişkin insanları rahatlatacak ya da kafalarındaki soru işareti giderecek bir açıklama yok. Bunun da bir örgüt hiyerarşisi içerisinde örgüt kararıyla böyle bir savunma taktiği uygulandığına ilişkin yorumlar var. FETÖ böyle bir karar aldı, reddedeceksiniz dedi ve bütün herkes fotoğrafları olduğu halde, görüntüleri olduğu halde reddediyorlar. Hem FETÖ'cü olduklarını hem darbeye karıştıklarını. Ama şurası bir gerçek ki Akıncılar üstünde o gece 15 Temmuz gecesi bir takım isimler Genelkurmay Başkanı'na bir bildiri imzalatmaya çalıştılar. Genelkurmay Başkanı bu bildiriyi imzalamadı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu Akıncılar üstünde bir takım siviller vardı. O sivillerin de cemaatle bağlantısı kesin belirlendirilmiş durumda. Siviller orada bulunma gerekçelerini arsa bakmaya, tarla bakmaya geldik diye hepsi de aynı şekilde izah etmeye çalıştılar. O nedenle bir FETÖ operasyonu, organizasyonu olduğuna ilişkin aslında kafalarda soru işareti yok. Ama katılanların tamamı bunu reddediyorlar şu ana kadar.
Biraz önce değindiğimiz konuyla ilgili olarak bir ek soru sormak istiyordum. Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması konusu sıkça gündeme getiriliyor bu arada. Bu konuda bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik verilen önerge reddedildi mecliste. Ancak çeşitli kesimlerden siyasi ayağın ortaya çıkarılması yönünde talepler geliyor.
Bunu muhalefet çok dile getiriyordu. Özellikle referandum sürecinde çok dile getirdi. En son İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı danışmanı, FETÖ'cülerin, yargılanan FETÖ'cü subayların bu işi kabul etmeleri için ya da gelecekten bir beklentisi kalmaması için darbenin siyasi ayağının ortaya çıkartılması gerektiğini yazdı. Bazı AK Partililerden de benzer cümleler duyuluyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her hafta basın toplantısında, grup toplantısında buna değiniyor. Tatlıcı var, esnaf var, bisikletçi var, o var, bu var, sanayici var. Bu işin siyasetçisi yok mu diye hep dile geçiyor. Hatta 180 milletvekilinin baylo kullandığını için bir iddiayı da gündeme getirmişti. Bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısının MİT'te FETÖ'cü olarak kaydı var biçiminde bir iddia da CHP tarafından dile getirilmişti. Ama İktidar Partisi bu konuda net, başbakan MİT'ten bana gelen bilgilere göre Bayrokçu milletvekili yok diyor. İşin siyasi ayağı olsa onu da ortaya çıkartırız. O konuda da herhangi bir sorun söz konusu değil bizim açımızdan. Ama buna ilişkin bir gelişme yok diyorlar. Böyle bir belirleme söz konusu değil. Yani darbe olsaydı başbakan kim olacaktı, cumhurbaşkanı kim olacaktı, bakanlar kimler olacaktı. Buna ilişkin bir bilgi yok yargı mensuplarının elinde diyorlar. Ama dediğimiz gibi hem muhalefet partileri hem de toplumun çeşitli kesimleri bu işin siyasi ayağı nerede diye ısrarla sormaya devam ediyor. Bir not daha ileteyim. O da Devlet Bahçeli. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'yla bir gerilim de yaşadılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadının bırakılması sonrasında Devlet Bahçeli hem bunu eleştirmiş hem de o da aynı şekilde kavurmacılar var, tatlıcılar var. Bu işin siyasetçileri nerede diye sormuştu. Ancak son grup toplantısında bu sorusundan vazgeçti Devlet Bahçeli. Bu meseleye değinmedi. Önceki birkaç grup toplantısında bu soruları gündeme getiriyordu. Çünkü son dile getirdiğinde Cumhurbaşkanı'nı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı kimsenin haddi değil AK Parti'ye bu işi mal etmek demiş. Devlet Bahçeli de ona çok sert yanıt vermiş. Cumhurbaşkanı da ben Devlet Bahçeli'yi kastetmedim demişti. O gerilimin ardından bu soruyu sormadığında hatırlatalım son grup toplantısında.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşebilmek üzere. Hoşça kalın.